Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugün 10 Mart 2015 Salı. Biz Türkiye'de artık baharı az çok karşılıyoruz. Her salı olduğu gibi bugün de Biz Burada Kalıcıyız programında yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik Masada Recep Özden bizlerle birlikte bugün ve stüdyomuzda yine hocamız Doktor Can Ünver bizlerle olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Mikrofon başında yine ben Gülnur Akalın. Sizlerle birlikte olacağız. Bugün Fransa'yı konuşacağız. Fransa'ya Türkiye'den iş gücü göçünün 50. yılında Fransa'daki Türk toplumunu masaya yatırıyoruz. +93 312 463 34 19 veya +93 312 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız, belge geçer numaramız yine +93 312 koduyla 463 32 84. Programımızı her hafta dinleyen dinleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Bir de blog adresimiz var. bizburada.blogspot.com adresinden geçmiş yayın ve bir sonraki yayınımızın konusunu da takip edebiliyorsunuz. Değerli dinleyenler, Fransa'ya Türkiye'den iş gücü göçünün 50. yılında Fransa Türk toplumunu konuşacağız. Kimlerle? Bugün ilk telefon bağlantımız Gaye Petek'le. Kendisi eski El Ele Derneği Başkanı. Gaye Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ben hemen sözü size bırakmak istiyorum. Fransa'da Türk toplumunu konuşuyoruz ama özellikle size kadınlar ve çocuklar 50 yıldır neredeydi, şu anda neredeler? Hemen sözü size bırakalım.
Teşekkür ederim. Şimdi tabii birdenbire kadınlardan söz etmek kolay değil göçün genel çizgilerini vermeden ama kadınlar konusunda şunu söyleyebiliriz. Bir kere Türk kadınları bildiğimiz gibi iş gücü çerçevesinde iş aramak veya iş kontratı verildiği için gelmediler Fransa'ya. Almanya'da çalışan kadınlar vardı ama Fransa'da kontratlı gelen kadın çok çok az bir miktar. Daha çok eşlerini aile getirme şeyleri, politikaları meydana geldikten sonra 74 senesinden sonra eşlerinin yanına geldiler. Kontratlı olanlar erkekler bildiğiniz gibi. Şimdi kadınlar şu anda Türk kadınlarının bir özelliği var Fransa'da. O da çok az çalışan Türk kadını miktarıyla göze batıyor. Sadece %19'u Türk kadınlarının çalışıyor. Bu Afrikalı, Kuzey Afrikalı veya Kara Afrikalı ya da başka Avrupa kökenli göçlere kıyaslarsak en düşük rakam. Yani Türk kadın, ki bu %19'un içinde iş bulma kurumlarına yazılı olanlar da sayılıyor. Dolayısıyla aktif kadın sayısı son derece az. Türk kadınları bugün 3 nesil. Birinci nesil işte 74'lerden sonra eşlerinin yanına gelen çocuklu veya burada ondan sonra anne olacak olan kadınlar. Ondan sonra onların birlikte getirdikleri Türkiye'de doğmuş ve burada bir miktar büyümüş, okula gitmiş genç kadınlar. Onlar da bugün kendileri anne oldular. Ve üçüncü nesil, yani burada doğanlar, hem Fransız hem Türk olanlar. Evet. Bir de son 80'lerin sonundan sonra çok miktarda kalabalıklaşan gelinler. Yani Türkiye'den burada büyümüş veya burada doğmuş bir erkekle evlenip Türkiye'den gelin olarak gelen kadınlar. Çünkü bu konuda bir rakam vermek istiyorum. O da ilginç bir rakam Türklerin Fransa'daki manzarasını çizmek için. Bu rakam 2011'de İNED, yani önemli bir araştırma kurumu, onların yaptığı bir araştırmada veriliyor. Birkaç topluluk kıyaslanıyor bu araştırmada. Evlilikler konusunda %83'ü oğlanların ve kızların Türkiye'den birisiyle evlendiği gösteriliyor. Şimdi bu rakam bütün göç topluluklarını ele aldığınız zaman Fransa'da en yüksek rakam. Faslılarda, Cezayirlerde, Tunuslularda da memleketten birisiyle evlenme var fakat çok daha az. En azından burada aynı kökenli olan çocuklar bir beraber evlendikleri oluyor. Türklere gelince bu %83 rakamı tabii çok şaşırttı herkesi. Nasıl oluyor da 3. hatta yakında 4. nesil olacak olan bir göçte çocuklar, bu da hem de üstelik erkekler ve kızlar karışık, Türkiye'den birisiyle evlendiriliyorlar. Şimdi bu rakamda tabii kadınlardan söz ettiğimizde bir acı konulardan birini ortaya getiriyor. Bir, buraya gelen gelinler genellikle burada evlendikleri kişilerden, erkeklerden daha diplomalı oluyorlar artık Türkiye'den gelen kadınlar. Eski birinci nesil kadınlar gibi değiller. Fakat burada kendilerini buldukları zaman beklentilerine pek benzeyen bir dünyada bulmuyorlar. Bir çalışmak isteyen ya da okumak isteyen ya da dilini geliştirmek isteyen bir kadın olduğu zaman genellikle evde geleneksel ev kadını rolünde kapalı kalıyor. Bunu biraz, buna karşı diretmek isteyen kadınlarda, gelinlerden bahsediyorum, diretmek isteyen kadınlarda çok büyük darbelerle karşılaşıyorlar. Bu manzara aynen genç kızlarda da oluyor. Genç kızlar bir kere başka göçlerle kıyasladığımız zaman oldukça erken evleniyorlar. Kızların bir miktarı zaten zor bela liseyi bitirebiliyor. Eğitim konusuna şey yaparsak, değinirsek zaten Türk çocuklarının sadece %39'u lise sonu diplomasını geçebiliyorlar. Bu mesela Faslılar, Tunuslularda %60'ı liseyi bitiriyor. Afrikalılarda, Kara Afrikalılarda %57'si liseyi bitirebiliyor. Yani Türk çocukları, kız ve oğlan, bayağı o konuda sıkıntıdalar. Ve kızlarla oğlanlara farklı bir şekilde bakarsak, mesela bakalöreyi bitirme konusunda, yani lise son diplomasını bitirme konusunda oğlanların %37'si, kızların %42'si bitirirken, çünkü kızlar daha iyi okuyorlar okuyabildikleri zaman, yüksek eğitime geldiğimiz zaman, üniversiteye geçtiğimiz zaman oğlanların %18'i üniversite diploması alabiliyor. Kızların sadece 0,8'i. Yani burada kızlarla oğlanlar arasında, kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklerin çok büyük bir manzarası tabii bu.
Evet.
Kızlar erken evlendiriliyor, okuldan erken ayrılıyorlar ve genellikle de işte evliliklerde aileler tarafından, akraba evlilikleri veyahut Türkiye'den bir görücü usulüyle hazırlanmış evlilikler oluyor. Bu tabii bütün kızları da mutlu ettiğini söyleyemeyiz.
Evet. Peki Türk toplumunun geleceğine ilişkin nasıl öngörüleriniz var? Yani bu durum değişir mi acaba? Bu anlattıklarınız daha iyi bir duruma gelebilir mi Türk toplumu? Kadınlar özellikle.
Bakın ben El Ele Derneği'nin dışında daha önce de 70'li yıllardan itibaren Türk göçüyle ilgilenen bir kişiyim. Hem sosyolog olarak hem de Fransız kurumlarında ilk gelen işçileri de karşılamakla başladım bu şeye, bu ilgiye, ilgi alanına. Ben şu anda uyum sağlama veyahut kalıcılık konusunda konuşmak gerekirse durumun o kadar olumlu olduğunu görmüyorum. Yani erkekler geldiklerinde 70'li yıllarda, hatta 70'li yıllarda gelen kadınlar geldiklerinde bu belirtiler vardı. Yani biz bu ülkede çalışıyoruz, bir şeyler edineceğiz, emeğimizi de gayretimizi de vereceğiz pozisyondalardı. 80'li yıllardan sonra Türkiye'ye dönüşün o kadar erken olmayacağını anladıktan sonra maalesef hem kalma kararı aldılar, hem de aynı zamanda bu karar sanki biraz zoraki bir karar oldu. Ve bunun yanı sıra da kısa konuşmak için kabuklarına kapandılar. Ve bu kabuklarına kapanma olayı da bugünlere kadar geliyor. Hatta diyebilirim ki şu anda daha kapalı bir topluluk manzarasını veriyor Türkler. Ha, buna aynı zamanda tabii şöyle bakabiliriz. Uyum sağlamak nedir? Uyum sağlamak çalışmak demektir. Hayatını kazanmak demektir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Türkler çalışkanlar. Bütün göçmenler gibi işsizlik yaşıyorlar ama çalışkan bir grup. Fransız olma konusunda birçok Türk Fransız vatandaşlığına başvurdu. Zaten çocukları doğuştan Fransızlar. Fakat eğitim konularına geldiğimiz zaman, çocukların eğitim meselelerine geldiğimiz zaman 50 yıl içinde bu eğitim şeyleri, seviyeleri, manzarası çok daha başarılı olması gerekirdi. Oysa az önce de dile getirdiğim rakamlarla görüyoruz ki değil. Sosyalleşme konusunu alırsak, uyum sağlamanın şeylerin kriterlerinin içinde sosyalleşme diye bir şey var. Yani ne demek istiyoruz bununla? İnsanlar evlerinde kapalı kalmıyorlar, çıkıyorlar, bir takım insanlarla görüşüyorlar, alışverişleri var. Ne bileyim, sinemaya, kahveye, komşularıyla, misafirlik vesaire gibi şeyler demek. Bu Türklerde kuvvetli, fakat sadece Türkler arasında kuvvetli. Yani Türkler çıktıkları zaman başka Türklere gidiyorlar, başka Türkleri kendi evlerine misafir ediyorlar. Türk kahvelerine gidiyor Türk erkekleri, Türk derneklerinde faaliyetlere gidiyorlar. 50 yıldan beri yaşadıkları ülkenin ne derneksel dünyasına, ne sanatsal dünyasına, ne keyif alanlarına katılmıyorlar. Şimdi bu tabii kapalı bir toplum manzarasını veriyor. Ve bu 50 yıl içinde aslında yavaş yavaş farklılaşması gerekirdi. Özellikle ikinci nesillerin, üçüncü nesillerin öne gelmesiyle. Oysa görüyoruz ki ikinci ve üçüncü nesillerde de toplum içinde yaşama geleneği değişmedi. Hı hı. Evet. Bu bütün bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor. Alan çalışması yapanlar da, ben 35 yıl bu göçle ilgili hem resmi kurumlarda hem derneksel dünyada çalıştım. Hatta daha bu hafta sonu bir bölgedeydim, bu 50. yılla ilgili çalışmak için gittim ve bazı insanlarımızla görüştüm. Verdikleri manzara dışa dönük, yaşadıkları memleketin değerlerini, kültürünü, mekanlarını paylaşan bir toplum manzarasını vermiyorlar.
Evet. Ben son olarak size bir şey sormak istiyorum. Sizin bir derneğiniz vardı ve zannediyorum 2010 yılında kapandı, değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Özellikle o zamandan bu zamana bu derneklerle ilgili devletin uyguladığı politikalarda bir değişim var mı? Şu anda nasıl uygulamalar içerisinde Fransa?
Fransa'da bu konuda hiçbir değişim yok. Yani herkes zannediyordu ki işte Sarkozy, çünkü ben derneği Sarkozy hükümeti sırasında kapattım. İmkanlar daraldı. Kültürel faaliyetlere yardım vermez oldular. Tamamen değiştirdiler, bir böyle daha pazarlama sistemine soktular derneklere yardımı. Bir proje ve güven sistemi değil. Sosyalistler geldiğinden beri bu konuda hiçbir değişiklik yok. Ve şu anda da bir sene içinde bile, bu son senenin içinde bile bir sürü dernek kapanıyor. Ondan sonra kim yaşıyor? Çok büyük dernekler yaşıyor. Yani devletin artık kendi görevlerini bazı derneklere aktardığı dernekler yaşıyor. Mesela ilticacılarla ilgilenen tarihsel dernekler var Fransa'da, France d'Asile gibi vesaire. Onlar yaşayabiliyor çünkü 200 kişi çalışıyor o derneklerde ve aslında bir devletten bir delegasyon gibi çalışıyorlar onlar. Onun dışında sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğu çok büyük sıkıntılarda yaşıyorlar çünkü parasal yardım sistemi çok değişti ve sağın getirdiği sistemi sosyalistler değiştirmediler. Tabii bunun arkasında bir de Avrupa'nın şartları vardı, ondan değiştiremediler. Çünkü Avrupa artık pazarlama sistemini istiyor. Yani devletler proje bazı üzerinde derneklere eskiden olduğu gibi projeyi beğendiği için, desteklediği için bir güvenilir bir kontrat biçiminde bir yardım yapamıyor artık. Nisan ayında bütün bakanlıklar bilgisayar şeyde internet üzerine şeylerini koyuyorlar, nasıl diyeyim ona, ısmarlamalarını koyuyorlar. İşte şu konuda çalışan derneği, projeler, şu konuda çalışılan projeleri istiyoruz diye. Herkes projesini yapıyor, veriyor. Ondan sonra da Haziran ayında karar veriyorlar. Eylül ayında da paralarını alıyor dernekler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Küçük bir dernek, 2 veya 3 kişinin çalıştığı bir dernek Ocak ayıyla Eylül ayı arasında nasıl yaşayacak bu sistemle? Evet. Yaşayamıyor tabii. Evet. Kapanana. Yani dernekler konusunda hem çok Fransa hem bu konuda işte dernekler olmasa bir sürü şey yapılmaz vesaire gibi siyasi sözlere şahit oluyoruz. Hem de aynı zamanda gerçekte böyle değil. Kadınlar konusunda işte kadınlara yapılan şiddetler konusunda destekleyeceğiz diyor bakan. Ondan sonra bakıyorsunuz ki kadınlara yardım eden bir sürü dernek var. O dernekler kapanıyor şu anda mesela. Ben derneği kapattıktan sonra benimle çalışan genç bir ikinci nesil arkadaşım Eller diye bir dernek kurdu. Sadece şiddet gören kadınlarla ilgileniyor. O dernek de yarın öbür gün belki de kapanacak çünkü yaşayamıyorlar.
Evet, çok acı gerçekten.
Evet. Efendim ben de bir soru.
Öbür yandan da göç grupları mesela Türk göçmenlerini alırsak Türk göçmen grupları da dernek kurdukları zaman genellikle ibadet yeri kuruyorlar. Yani sivil toplum örgütü mantığı yok. Sivil toplum örgütü Fransa'da iki tane dernekler yasası var. 1905 ve 1901 yasaları. 1901 yasası sadece ve sadece sivil toplum örgütleridir. Bu kültürel de olabilir faaliyetleri, sosyal de olabilir. Herkesin yararına demek. Şimdi dini dernekler 1905 yasasına göre kurulmaları gerekir. Halbuki bizim insanlarımızın büyük çoğunluğu ama aynı şeyi de Araplarda da görüyoruz. Dini dernekler kuruluyor ve bu dini dernekler sivil toplum örgütü gibi gösteriliyor. Türkiye, Fransa Kültür Derneği deniliyor. Kültürü arıyorsunuz ondan sonra kültür diye bir şey yok. Sosyal yardım hiç yok insanlar. Çocuklara yardım Kur'an kursu var. Bunlar sivil toplum örgütü değil ki. Sivil toplum örgütleri dolayısıyla sadece ve sadece Fransız hükümetinden para alabilen dernekler. Onlar da az önce söylediğim gibi çok büyük sıkıntıdalar.
Gaye Hanım, ben de bir sual sormak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şimdi birçok Avrupa ülkesinden, Almanya'dan, Hollanda'dan o ülkelerde doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş, özellikle akademik eğitim görmüş olan gençler Türkiye'de yaşamayı tercih eder oldular son yıllarda.
Evet.
Bu Fransa'daki durum nedir? Fransa'dan da çok böyle işte hadi artık biz Türkiye'ye gidelim. Büyük annelerimizin, büyük babalarımızın memleketinde yaşayalım diyen gençler çok mudur sayıca? Hiç rastlıyor musunuz onlara?
Şimdi rastlıyorum fakat şöyle oluyor burada. Akademik kariyerden bahsettiniz çünkü akademik kariyer yapanlar değil bunlar.
Hayır akademik eğitim görmüş oluyorlar.
Mesela ben bir sürü işte avukat olmuş veyahut tarihçi, üniversitede tarih şeysi eğitimcisi olmuş vesaire bir sürü insan tanıyorum. Mimar vesaire bunlar Fransa'da kalmayı tercih ediyorlar. Ama buna karşılık çok yüksek tahsil yapmamış ama liseyi bitirmiş, bir iki sene belki üniversite yapmış gençlerin arasında evet Türkiye'ye dönmek isteyen çok. Bunlara da sorduğunuz zaman çünkü ben 20 yılda Doğu Dinleri Üniversitesi'nde ders verdim, sosyoloji dersi verdim. Oraya şimdi artık Türkoloji bölümüne büyük miktarda ikinci nesil Türk geliyor. Yani Türkçe öğrenmeye geliyorlar Fransız Üniversitesi'ne. Bu çocuklara, bu öğrencilerime sorduğum zaman peki sizin için bu diploma o kadar ilginç değil. Çünkü bir yerde bildiğiniz bir dilin işte biraz daha iyi öğreniyorsunuz. Onun bir diplomasını alacaksınız. Bununla da dilci olmazsanız sonra bu diploma işinize yaramayacak. Ne yapıyorsunuz bununla dediğim zaman ticaret de yapacağız. Bu diplomayla birlikte Fransa ile Türkiye arasında ticari alanda çalışmak istiyoruz diyorlardı. Çoğu Türkiye'ye dönenler ya ticari alanda çalışıyorlar ya da mesela Fransız konsolosluklarında, Fransız enstitülerinde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da işler buluyorlar. Fransız devleti tarafından para alıyorlar. Onlar için tabii bu Türkiye'ye dönüş bu tip işleri o diplomayla burada edinemezler. Yani burada bir devlet memuru olamazlar sadece bir lise diplomasıyla.
Evet.
Orada Fransızcayı bildikleri için ve Türk de olduk oldukları için aynı zamanda Fransızlar kendi konsolosluk bünyelerinde veya kültür enstitülerinde iş verebiliyorlar. Bir de tabii bu çocuklar için Türkiye'ye dönme arzusunun arkasında bir de şey var, ailelerinden uzaklaşma arzusu var. Yani bir yerde Türkiye'ye döndükleri zaman ileride belki evleneceklerse eşlerini kendileri seçecekler. Daha modern ve daha böyle gelişmiş bir dünyada yaşayacaklar. Çünkü İzmir, Ankara veya İstanbul olacak. Köyde olmayacaklar. Ailelerinden uzak olacaklar. Çünkü aileler 6 ay orada kalıyorlar, 6 ay burada kalıyorlar. Torunlarını ondan bırakmak istemiyorlar. Daha rahatlar. Onun için ben çok iyi anlıyorum yani bu çocuklar neden Türkiye'ye dönmeyi seçiyor. Ama çok yüksek tahsil yapanlar değil. Onlar Fransa'da kalıyorlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Gaye Hanım yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz yayınımıza size.
İyi günler, teşekkürler.
Teşekkür ederim, iyi günler efendim.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyenler, biz burada kalacağız, devam ediyor. Spotumuzdan da anlaşıldığı üzere Fransa'yı konuşuyoruz. Fransa'da Türkiye'den iş gücü göçünün 50. yılında Fransa Türk toplumu. Telefon hattımızda programımızı takip eden dinleyicilerimizin bildiği bir isim Arzu Morin Çakır var. Kendisi gazeteci ve Paris'ten bağlanıyoruz. Arzu Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Geçen haftadan bu yana iyisinizdir umarız.
Çok teşekkürler.
Can Hocam da yine stüdyomuzda. Onun da soruları olacak size. Ama önce bir evet, genel değerlendirmenizi alabilir miyiz? İş gücü göçünün 50. yılında Türk toplumu Fransa'da ne durumda?
Evet, birazcık ben buradaki genel tabloyu hem bir gazeteci objektifiyle dışarıdan bakarak hazırladım, sizlere aktarmak istiyorum. 1964'ten bu yana 50 yıldır ilk anlaşmayla gelen bir göç var. Ardından 12 Eylül sonrası yaşanan bir göç dalgası var. Sonra bir Kürt göç dalgası var. Kürt kökenli Türk vatandaşlarının göçü var. Böyle bir 3 dalga var burada. Ama son 10 yıldır çok yoğun bir Türk göçü yaşanmıyor açıkçası Fransa'ya. Belki diğer ülkelerde de durum aynı. O yıllardan bu yana baktığımızda Türkler birkaç kez gündeme geliyorlar. Çok önemli, duyabiliyorsunuz değil mi?
Evet, duyuyoruz sizi.
Değil mi?
Evet,
takip Türkler ediyoruz. Birkaç kez gündeme geldiler. Özellikle son 10 yılda 3 önemli konu gündeme geldi. Avrupa Birliği konusu biliyorsunuz Fransız gündeminde çok hararetli tartışıldı. 2005 Anayasa, Avrupa Birliği Anayasası seçimleri sırasında. Ardından inkar yasası, Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili burada hazırlanan bir yasa nedeniyle burada Türkler sokaklara döküldüler. Yüz binlerce Türk yürüdü. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı'nın adaydı François Hollande o zaman. Yahu Fransa'da bu kadar Türk mü var şeklinde bu eylemleri şaşkınlıkla değerlendirmişti. Evet. Türkler ilk kez sivil toplum örgütleri olarak sokaklarda eylemler yaptılar. O zaman seslerini duyurdular. Üçüncü dalga ise tabii 2009'da bir Türkiye sezonu oldu burada. Türkiye sezonu boyunca inanılmaz aktif bir kültürel alışveriş yaşandı. Bir sürü Türk yazarın eseri burada Türkçe'ye çevrildi ve artık 600 bin civarında bir Türk'ün burada yaşadığını Fransız kamuoyu biliyor. Farklı kesimlerden insanlar olduğunu biliyor. Çok büyük ressamlar var burada yaşayan. Onay Akbaş gibi, İsmail Yıldırım gibi, Utku Varlık gibi çok artık dünyaca, Türkiye'de de çok iyi tanınan ressamlar var. Çok büyük yazarlar var. Orhan Pamuk'un eserleri çevriliyor. Yaşar Kemal'in eserleri çok herkes tarafından artık bilinen. Elif Şafak gibi uluslararası tanınan yazarlarımız ve daha birçok araştırmacının kitapları kitapları, küçük adı daha az duyulan yazarların kitapları da burada çevriliyor. Aktesil diye bir yayın evi var burada. Bunlar Türkiye kürsüsü açtılar. Türk yazarları çeviriyorlar bu kürsüde. İnanko diye Doğu Dilleri Okulu var burada. Orada da Türkiye kürsüsü var. Orada da Türkçe öğretiliyor. Bunun yanı sıra sivil toplumda da Türkler oldukça yoğun bir şekilde varlardı. Fakat son ekonomik kriz nedeniyle belki Gaye Hanım birazcık söz etti. Hükümetler artık sivil toplum örgütleri desteklemez oldular. Ama ondan önce aktif bir sivil toplum hareketi de vardı. Burada derneklerimiz vardı. Türk dernekleri. El Ele gibi, Akort gibi, Anadolu Kültür Derneği gibi yıllardır devam eden bir kültür derneği hala devam etmeye çalışıyor. Burada aktivitelerini sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir taraftan üçüncü nesle doğru aktif bir Türkiye nüfusundan söz edebiliriz. Sınırlı evet. Topluma hala çok açık bir Türkiye'den söz etmek bugün hala çok zor. Almanya gibi aktif bir nüfus yok. Ama bir taraftan da artık üçüncü nesle doğru daha çok üniversitelere giden, daha çok dernekleşmeye çalışan, daha çok toplumda farklı kesimlerden söz sahibi olmaya çalışan bir tabii Türk kesiminden de bir Türk topluluğundan söz edebiliriz. En büyük eksiği Fransa'nın Almanya ile de kıyasladığımızda en büyük eksiği bir belediye başkanı ya da bir milletvekilinin hala olmaması. Bu yönde çalışmalar da başladı. Eskiden belediye meclisi üyeliği burada önemli bir görev. Burada her şey belediye meclisi üyelerinin oylarıyla belirleniyor. Yerel yönetimler çok güçlü. Eskiden çok azdı. Şimdi yavaş yavaş Strasbourg bölgesinde, Paris bölgesinde buna benzer örgütlenmeler artmaya başladı. Hedef tabii, hedef çok kısa bir süre içerisinde yeniden Türklerin burada belediyelerde ya da mecliste neden olmasın, senatoda ya da mecliste yeniden bir aday çıkarma çalışmasını güçlendirmesi yolunda bir takım çalışmalar var. Umut verici, hareketli, dinamik fakat henüz Almanya kadar aktif ve somut bir politik hayattan söz etmekte çok zor diyebiliriz.
Evet, hemen araya girmek istiyorum. Peki bunun sebebi nedir Arzu Hanım? Yani neden Almanya'da daha aktif şekilde Türkler topluma karışabiliyorken Fransa'da neden? Yani devletlerin uygulamaları yüzünden mi yoksa Almanya'da çok daha büyük bir Türk toplumu olduğu için mi? Neden kaynaklanıyor?
Tabii kendi iki nedenle bir eğer ortada bir sorun varsa bunun iki tarafı var diyebiliriz. Bir tarafı Türk tarafından kaynaklanan sorunlar, diğer tarafı da Fransız tarafından kaynaklanan sorunlar. Fransız tarafı Maghreb ülkelerine daha yakın bir tarihi hafızaya sahip. Yani Fas, Cezayir ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler burada daha yüksek bir nüfusa sahip. Dolayısıyla onların temsil hakkı daha önemseniyor ya da onlara daha fazla seçimlerde daha fazla oy hakkına sahip oldukları için, seçmen kütüklerinde daha güçlü oldukları için onlara oy veriliyor. Yani Almanya'da Türklerin durumu neyse burada da Fas ve Cezayirli yani Arap kökenli Fransızların durumu o anlamda güçlü diyebiliriz. Fransa tarafından kaynaklanan sorun bu. Türkler açısından yaşanan sorun ise Almanya'da çok yoğun bir Türk nüfusu var. Burada o kadar yok. Yeni yeni Türkler burada bilinçlenmeye başladılar. Son 15-20 yıldır burada Türkiye'li olmanın bilincine varmaya başladılar ve topluma son 15-20 yıldır daha sıkı bir entegrasyon söz konusu. Burada tabii dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan zamanında sizler buraya entegre olmalısınız, entegre olmanız sizin kendi kültürünüzü inkar etmeniz anlamına gelmiyor sözü burada çok önemli bir değişikliğe yol açtı. Tabii Strasbourg konuşması diyoruz biz ona. Daha çok kendi içine kapalı olan, daha eğitim seviyesi daha düşük, üniversitelerde ve sivil hayatta daha az yer alan insanlarda bu mesaj çok ciddi bir etki yaptı ve insanlar toplu halde seçmen kütüklerine yazıldılar. Buradaki siyasi hayatta söz almak istediler. İkinci aşama ise inkar yasası girişimleri oldu. Burada çok ciddi bir hareketlilik yaşandı inkar girişimleri sırasında. Türk toplumu da kendilerinin de burada var olduğunu ve onların da sesinin duyulması gerektiği mücadelesi verdiler o dönem. Ve o dönem gene toplu halde bir seçmen kütüklerine yazılım akımı süreci yaşadık diyebiliriz. Bu dönemde de bu iki aşamada da aslında buradaki politikayla hiç ilgilenmeyen, hala Türkiye'de olup bitenleri okuyan, hala Türk gazeteleri ve televizyonları izleyen Türk seçmenin yerini burada ne oluyor sorusunu soran yeni bir seçmen, yeni bir Türk göçmen kitlesi aldı. Dolayısıyla her şey hemen tabii değişmesi çok zor. Çok büyük bir süreç bu göç süreci. Artık üçüncü nesilden sonra sosyolojik araştırmalar da gösteriyor ki üçüncü nesilden sonra insanlar adapte olabiliyorlar yaşadıkları ülkelere. Burada doğmak bile yeterli değil. Babasının annesinin de burada doğduğu çocuklar buralara biraz daha rahat uyum sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu iki irkilmeden sonra diyebiliriz toplumsal olarak Türkler de biz de buradayız demeye başladılar. Seçmen kütüğüne yazılmanın, seçmen olmanın gücünü fark ettiler. Ve yerel bazda şimdilik bu yaşanıyor. Çok küçük bir miktarda. Ancak sanıyoruz bunlar önümüzdeki jenerasyon için, belki bu jenerasyon değil, bu nesil değil ama önümüzdeki nesil için son derece umut verici diyebiliriz.
Evet. Peki Fransa'da Türk toplumu açısından size göre birinci sırada nasıl, ne gibi sorunlar var? Yani şu sorun çözülürse çok büyük bir problem ortadan kalkmış olur diyebileceğiniz en temel sorun nedir?
Sivil topluma katılım. Yani üniversitelerde birincisi aslında en önemli sorun eğitime hala ailelerin gereken önemi vermemesi. Fransa evet. Avrupa'nın en sosyal ülkesi. Pek çok, yani Türkiye'de birçok insanın can attığı Sorbonne Üniversitesi'ne burada bedava, üstelik devlet yardımı alarak, lojman yardımı alarak gidebilecek çocuklar yaşıyor burada. Bunu yapmak yerine çok kısa sürede hayata atılmayı, restoran ya da inşaat sektöründe son derece kısa yoldan para kazanan bir başarıya sahip aslında Türkler. Bu bir başarı ama aynı zamanda buradaki topluma da daha yüksek seviyede entegre olmalarını engelleyen bir durum. Yani liseden sonra doğrudan mesleğe atılma gibi bir eğilim sergiliyor çoğu, bir sürü Türk genci burada. Yani aileler hala yüksek eğitimin, ciddi eğitim alan, sivil topluma katılan, kendini ifade eden nesiller yerine bir an evvel mesleğini alan, eline alan, para kazanan, ailesini kuran çocuklar yetiştirme hedefi belki de en önemli engel. Üniversiteler bedava, yurtlar bedava, sağlık bedava. Yani bunları hala devlet burada sağlıyor. Dolayısıyla bu olanaktan yeterince faydalanmadıklarını düşünüyorum. Ki dünyanın en iyi üniversiteleri var burada. Hala çok önemli üniversiteler. Bu olanakları yeterince kullanmıyorlar. İkinci gerekçe ise, bu da belki de çok önemli bir gerekçe, hala İçine kapanık bir toplumumuz. Burada üçüncü büyük kitleyiz. Yani Kuzey Afrika, Maghreb ülkeleri, ardından Afrika ülkeleri, yani Siyah Afrika dediğimiz Orta Afrika ülkelerinden göçen, Fransa'nın çok derin bir tarihi var onlarla da. Ardından Ermeni ve Türkler, Ermeni göçmenleri, diasporası ve Türkler üçüncü sırada geliyorlar. Dolayısıyla Türkler hala kendilerini burada çok aktif bir kitle olarak hissetmiyorlar. Pek çoğu kendi içine kapalı yaşamaya devam ediyor, özellikle küçük yerlerde. Ancak Paris gibi, Strasbourg gibi büyük kentlerde yavaş yavaş bir hareketlenme söz konusu. Dediğim gibi çok kısa sürede değil ama önümüzdeki belki bir 10 yılda, 15 yılda daha güçlü, daha çok okumuş, daha dışarı açık, daha büyük mesleklere sahip. Şimdilik avukat sayımız, doktor sayımız parmakla sayılacak kadar, 300 doktor, 500 avukat şeklinde ifade edebileceğimiz sayılar bunlar. Ancak önümüzdeki 10-15 yılda çok sağlam bir gençlikte geliyor diyebiliriz. Artık buraya entegre olmaya çalışan, burada biz burada da varız, buralıyız ve burada kendimizi ifade etmeliyiz diyen bir gençlikte sanıyoruz 10-15 yıl içerisinde burada etkin olacaktır. Eğer devam edersek buradan aktarmaya, yeni bir milletvekili, belki yeni bir belediye başkanı haberini
İnşallah.
10 yıl içerisinde belki duyabiliriz diyorum.
Evet, umarız öyle olur. Biz de öyle umuyoruz. Ben de size bunu soracaktım. Bir 50 yıl geçirdi Türkler Fransa'da. Bir 50 yıl sonra, bir 50 yıl daha geçirdiklerinde acaba ne durumda olurlar? Ve ben şunu merak ediyorum. Biraz önce Can Hocam Gaye Hanım'a da sordu ama yani geriye dönüşler var mı? Yani Türkiye daha mı cazip? Tekrar yurda dönüşler de mevcut mu? Yüksek oranda mı? Size de bunu sormak istiyorum. Önümüzdeki 50 yıl boyunca da bu ne duruma gelir acaba?
Artık geriye dönüş ilk nesil için korkunç bir özlem olarak ifade edebiliriz geriye dönüşü. Vatan özlemiyle yanan insanlardı ilk nesil. İkinci nesil aileleriyle beraber ülkelerine dönen, akrabalarıyla tanışan, onlarla tekrar her yaz görüşen bir nesildi ikinci nesil. Üçüncü nesil artık dünyayı tanımaya çalışan, sadece Türkiye'yi de çok yakından izleyen ama sadece Türkiye'yi görmekle yetinmeyen, dünyayı tanımak isteyen, dünya ülkelerini gören, artık internetle her yerden Türkiye ile ve dünya ile haberleşen yeni bir nesil söz konusu. Değişim çok daha hızlı olacaktır. Yani bir 50 yılı beklemek ne kadar, 50 yıllık hedef ne kadar objektif, optimal bir hedef onu bilemiyorum. Çünkü artık her şey evet. O kadar hızlı ilerliyor ki 10 yıl önce buraya geldiğimizdeki Fransa'daki Türkiye toplumu ile şu andaki toplum arasında ciddi fark var. Çok hızlı bir dönüşüm var. İnternet nedeniyle Türkiye ile çok yakın ilişki var artık. Dolayısıyla Türkiye'ye bakmaktan vazgeçmiyor tabii burada insanlar. Gözleri Türkiye'de. Buradakilere seçme seçilme hakkının verilmesinin ardından da Türkiye gündemi daha çok buradaki insanların gündemi. Bu olumlu mu olumsuz mu o tartışılır tabii. Fakat bir taraftan da bütün dünyayı izleyen, tıpkı Türkiye'deki gibi buradaki gençlerde bir Türk-Fransız olarak, Türk kökenli Fransız olarak buradaki gelişmeleri de çok iyi izliyorlar. Dolayısıyla dünya da giderek, sınırlar da giderek çok yakınlaşıyor. Ulaşım çok kolay artık. Artık Türkiye'yi özlem olmaktan uzakta, canı isteyen istediği an çok uygun fiyatlara Türkiye'ye dönebiliyor. Dolayısıyla yeni ve hızlı bir iletişim söz konusu. Ekonomi Fransa ile Türkiye arasında çok canlı, çok güçlü. Bir taraftan Türkiye Fransa arasında köprü kuruyor. Bu yeni nesil ekonomiyle, kültürle, üniversite iletişimiyle önümüzdeki örneğin Nisan ayında bir Türk üniversitesi buradaki Sorbonne Üniversitesi'yle bir hafta bir çalışma yürütecek vesaire. UNESCO'da bir çalışma, başka bir çalışma. Dolayısıyla çok interaktif bir, karşılıklı bir iletişim var. Fakat bunlar işte dediğim gibi Paris'le sınırlı. Paris ve birazcık da Strasbourg'la sınırlı diyebiliriz. Küçük kentlerde hala bir kopuş var. Fakat önümüzdeki 50 yıl değil, 10-15 yıl dediğim gibi yeni bir nesil olacak. Yeni bir Türk gençliği olacak burada. Türkiye'li gençlik olacak. Ve tabii Türkiye'deki gelişmeler de buradaki gençleri doğrudan etkiliyor. Türkiye ne kadar iyiyse buradaki gençler de o kadar kendine güvenli, kendini ifade edebilen gençler haline gelebiliyorlar. Ya da oradaki sorunlar buraya da yansıyor zaman zaman. Örneğin Suriye dosyası olduğu gibi Fransa-Türkiye arasında buradaki insanlara da yansıyor. İki ülke birlikte izliyor bu dosyayı. Türkiye'nin sınırı olması nedeniyle Fransız İçişleri Bakanı gidiyor. Oradan buraya görüşmeler çok somut bir şekilde, çok hararetli gelişmeler var. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde Fransa ve Türkiye, Almanya kadar olmasa da birbirine çok yakın iki ülke haline geliyor tepede, politik ve diplomatik ve ekonomik anlamda. Bu da tabii aşağıdaki halka daha çok yansıyor. Daha aktif, daha kapalı dediğimiz toplumlarda bile, kapalı ifade edebileceğimiz, daha gelir düzeyi ve eğitim düzeyi daha düşük toplumlarda bile giderek ne oluyor etrafımızda? Fransa nasıl? Türkiye'de ne yapabilirim? İki ülke arasında nasıl bir köprü kurabilirim? Anlayışı var. Yani direkt dönmek değil ama sürekli bir gidiş geliş
mevcut.
Evet. İşbirliği şeklinde insanların gözü hala Türkiye'de, unutmak mümkün değil tabii Türkiye'yi.
Arzu Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Lafınızı balla keselim ama.
Sürekli bir iletişim, sürekli bir ilişki şeklinde devam edecek galiba.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarız yine programımızda sizle görüşürüz. İyi günler diliyoruz sizlere.
Evet, görüşmek dileğiyle.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Değerli Değerli dinleyenler, programımız sürüyor. Bugün dolu dolu bir program geçiriyoruz sizlerle. Üçüncü bir telefon konuğumuz var yine. Doktor Demir Fıtrat Önger, Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı kendisi. Kendisiyle de Fransa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz Demir Bey programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Doktor Can Ünver de stüdyomuzda.
Üstadım merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olunuz.
Demir Bey, biz Fransa'da Türk toplumunun geçirdiği 50 yılı konuşuyoruz. İlk olarak neler söylemek istersiniz?
Türk toplumu malum, Fransa'ya 1965 yılında ilk gelen bunlar artizandı, terziydiler vesaire. Türk toplumu başında gelenler burada 3-5 kuruş kazanıp Türkiye'ye dönüp bir ev alıp bir iş yeri açmak şeyiyle gelip geçici düşüncesiyle geldiler. Fakat daha sonra aile birleşimleriyle çocuklar oldu. Çocuklar burada yetişti ve zaman içinde, yarım asır içinde artık geçici değil, kalıcı bir toplum durumuna geldi.
Evet.
Şimdi kalıcı bir toplum durumuna gelince de kalıcı toplumun bazı problemleri var tabii. Fakat yavaş yavaş bulundukları ülkeye entegre olma uğraşıyorlar yani, ama tamamıyla bir entegrasyondan daha bahsedilemez diğer Fransa'daki yabancı toplumları ele aldığımızda.
Evet Demir Bey, biz en temel sorunları konuştuk. 50 yıl sonra Fransa'da Türk toplumu nerede olur? Öngörülerini konuştuk konuklarımızla. Size de sormak istiyorum ben. Sizce hala Fransa'da yaşayan birisi olarak da size de soralım. Türk toplumu kendini yabancı hissediyor mu hala orada? Ne gibi sorunlarla karşı karşıya?
Şimdi problem tabii. Türk toplumu şimdi şöyle bir durum var. İki problem. Birinci problem, toplumumuzun tabii Müslüman bir toplum.
Hı hı.
Aynı zamanda şu sırada Fransa'da ve Avrupa'daki İslamofobi şeyler var, cereyanlar var. Bu bakımdan bazı problemler var. Onun dışında da daha kültürel ve dini problemler dolayısıyla Türk toplumu eğitim düzeyi bakımından arzu edilen bir düzeye erişmiş değil. Onun için bütün toplantılarda aman çocuklarınızı iyi eğitim verin, iyi yetiştirin diye uğraşıyoruz. Çünkü maalesef burada 630-650 bin Türk kökenli yahut Fransız, hem Türk hem Fransız bir toplum var. Ve maalesef elimizdeki verilere göre 3000-3200 tane üniversite ve lisans üstü talebe var. Çok az. Daha Türk toplumu yavaş yavaş işte gelişiyor. Son size bir iki tane rakam verirsem, son belediye seçimlerinde 194 tane belediye meclisi azası soktuk seçimlerde. Yalnız bu belediyeler genel olarak küçük köy ve kasaba belediyeleri, büyük şehirlerdeki belediyelere soktuğumuz belediye azası az. 16 tane de belediye başkan yardımcımız var. Yine küçük seçim bölgelerinde. Bu rakamlar da belki size daha bir objektif bir şeyler verebilir.
Demir Bey, tabii bu çok önemli bir gelişme. Yani çünkü mesela o cumhuriyetçi geleneğine rağmen bu gelişme Fransa'da diğer ülkelere nazaran çok daha geç oldu. Yani bunda belki bizim Türk toplumunun da bir takım şeyleri var, kusurları var diyelim hani.
Kusurları şöyle bir problem, onu hep ben tekrarlıyorum zaten, bizim siyasiler geldiğinde de devamlı olarak bir buradaki vatandaşların ana vatanla gönül bağına evet, göbek bağına hayır diyorum. Yani bizim daha toplumumuz tamamıyla ayakları üzerinde durabilecek bir durumda değil, problem o. Anlatabiliyor muyum?
Evet, çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama işte yani bu son söyledikleriniz ama umut verici çok. Yani
Tabii. Bundan 20 sene öncesine nispetle elbette. Evet. Elbette çünkü şimdi ikinci bir problem çıkıyor ki burada işte geçen hafta Sayın Dışişleri Bakanımız buradaydı. Orada da konuşuldu. Bütün problem bizim ikinci, üçüncü kuşağın hem dillerini unutmamaları hem de hani ana vatanla hiç olmazsa gönül bağlarını muhafaza edebilmeleri problemi var. Yani bu yetişmiş, çok az da olsa yetişmiş olan içimizden çıkan vatandaşları, gençlerimizi daha doğrusu daha da itelememiz lazım vesaire. Yani ki Fransa'daki bazı kilit noktalarına Türk kökenli Fransız sokabilelim yani.
Evet. Ama o da olacaktır yani. Bakın şimdi
o zaman içinde evet, tabii zaman. Yani bu nihayet bir gelişim süreci vardır. Siz benden daha iyi bilirsiniz bu problemleri sosyolojik bakımdan. Elbette yavaş yavaş, yalnız bütün problem işte bu gelişme sırasında da kendi kökenimizi unutmamak, unutturmamak problem.
Evet, evet. İşte o konuda da tabii yani devlet yapacaksa eğer kurumsal bir takım adımlar atılarak olabiliyor. O konuda Türkiye gecikti çok. Uzun yıllardır yapılması gereken bazı şeyleri çok geç olarak başlattı. İşte zaman alacaktır herhalde.
Şimdi takdir evet. edersiniz ki son 20 seneye kadar dışarıdaki çalışan vatandaşları bir döviz makinesi olarak gördü. Son evet. 15-20 seneden beri. Artık vatandaş zaten yerleşik toplum olunca evini, barkını burada almaya başladı. Yatırımını bulunduğu ülkede yapmaya başladı. Doneler değişiyor. Dediğiniz gibi artık problemi kültürel vesaire o taraftan yakalamamız lazım yani.
Doğrudur. Zaten işçi de kalmadı pek. Yani ben bildiğim kadarıyla, siz de onu benden çok daha iyi bilirsiniz. Fransa'nın evet. kuzeyindeki o büyük sanayi tesisleri yavaş yavaş yok olmuş.
Orada evet. orada tamamıyla haklısınız. İlk başında bilhassa ilk başında 1969'da 10 sene Almanya'dan sonra gelenler biliyorsunuz fabrika bantlarında çalışıyordu. Araba evet. fabrikalarının bantlarında çalışıyordu. Sonradan iyice bu bantlarda vesaire tasfiyeler vesaire oldu. Şimdi çeşitli çeşitli ticari alanlara dağıldı bizim toplumumuz evet, yani. Evet. O bakımdan da dediğiniz gibi burada yine bir rakam vereyim. 30 bin iş yeri var, küçük ve büyük, orta çapta daha doğrusu. Ve 50 binde istihdam yaratmışız. Şey yine son rakamlara göre.
Evet, işte tabii yani Avrupa çapında böyle bir gelişme var. Toplumların dokusu değişti, ekonomi değişiyor, sorunlar değişiyor. İşte mesele buna ayak uydurabilmek, aynı zamanda da kültürel açıdan da değişime ayak uydurabilmek sıkıntısı var. Bunlar her dönem ortaya çıkabilecek şeyler yani aslında. Tabii sakin ve soğukkanlılıkla yaklaşmak lazım bu sorunlara, ancak öyle çözülebilir. Tabii Fransa'da şu son Charlie Hebdo hadisesinden sonra da bir rahatsızlık yaşanmıyor demek herhalde doğru olmaz. Öyle
şimdi
değil mi?
Tek
değil mi?
Burada o konuda da zaten ufak bir bildiri yaptım da şeyle toplantı yaptığımızda Dışişleri Bakanımızla beraber. Burada Almanya'da biliyorsunuz Türk toplumu hedefte Müslümanlara karşı İslamofobide. Fransa'da öyle bir problem yok. Biz hı-hı. ikinci safhadayız yani, daha çok burada bildiğiniz gibi Cezayir. Fas gibi ülkeler bir şey, o ülkelerin vatandaşları birinci cephede. Bizim o bakımdan burada son 2 aydır 4-5 toplantı belediye başkanlarıyla vesaire yapıldığında Türk toplumu oldukça ağır başlı, provokasyonlara cevap vermeyen, çünkü bu arada şunu da unutmamamız lazım ki bu 100. yıl 1915 olayları da var bizim üzerimizde İslamofobinin dışında ve evet. bu karşımızdaki diyelim karşımızdaki diaspora da bu ikisini birleştirmeye uğraşıyor. Yavaş yavaş İslamofobiyi Türkofobiye çevirmeye uğraşıyor. Fransa'nın özelliklerinden biri de bu. Siz de iyi bilirsiniz bunu.
Evet,
problem ondan da uğraşıyoruz yani.
Evet, bu konuda çok faal işler yaptığınızı biliyorum. Başarılar diliyoruz Demir Bey. Kolay gelsin.
Ederim, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz Demir Bey yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler.
Çok
bir
sağ
mukabele,
olun.
İyi günler.
Doktor Demir Fıtrat Önger, Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı, telefon hattında konuğumuzdu değerli dinleyenler. Bu haftada 10 Mart 2015 Salı gününde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz burada kalacağız. Programında bugün de sizin için programı Nurettin Turan hazırladı. Teknik Masada Recep Özden, mikrofon başında ben Gülnur Akalın ve program danışmanı hocamız Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Haftaya yine aynı saatte 14 haberlerinin hemen ardından Salı günü görüşmek dileğiyle. Ama bu gece yine 2 haberlerinin hemen ardından da programımızın tekrarını dinleyebiliyorsunuz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.